Adem'den Musa peygambere kadar 2500 yıl boyunca ve Musa'dan Malaki peygambere 1100 yıl boyunca peygamberler Tanrı için insanlara konuşuyorlardı. Ama 3600 yılın sonunda Tanrı'yı bildirmeleri sadece kısmıydı. 400 yıllık bir sessizlikten sonra vakit dolunca Tanrı son günlerde oğlu aracılığıyla bizimle konuştu. Böylece Tanrı'nın açımlaması yani vahiy bütünlük buldu. Yorumunu yapmakta olduğumuz İbranilere mektup, Mesih inancının belli başlı öğretilerini içerir ve aynı zamanda sonsuz bir mantık ve büyük bir güzellikle doludur. Onu okumak, cennetin ta kendisinin havasını solumaktır. Onun öğretilerini yerine getirmek, Mesih inanlısı için gerçek ve Mesih'in kendisinde toyluktan olgunluğa götürülmektir. Kusursuzluğa doğru gitmektir. İbranilere mektubun insansal yazarının kim olduğu her zaman tartışılır bir konu olmuştur. Bana göre ki birçok değerli uzman yorumcular da aynı görüşteler, bu mektubun yazarı Pavlos'tur. Hem içinsel hem de dışınsal kanıtlar Pavlos'un mektubun yazarı olduğunu desteklemektedir. Yazar hapse girmiştir. İtalya'dan yazmıştır, yanında Timoteus vardır. Yazıların Pavlos'un olduğu bellidir. Ayrıca benim düşünceme göre Petros da yazarın Pavlos olduğunu belirtmektedir. Pavlos'un stilini değiştirmesi ve mektupta ismini vermemesi için iyi ve yeterli nedenler bulunduğuna inanıyorum. Mektubu inceledikçe bunlara dikkat çekeceğim. İbranilere mektubunun yazarının kim olduğu açıklık kazanmamış olduğu için bu mektubun yazılış tarihi daha da büyük bir önem taşır. Roma İmparatoru Titos, Yeruşalim'deki tapınağı İsa'dan sonra 70'te yıktığı ve Pavlos'un bu tarihte zaten ölmüş olduğundan mektubun İsa'dan sonra 70'ten önce yazılmış olduğudur. İbranilere mektubun konusuna geldiğimizde Romalılar mektubu Mesih inancının gerekliliğini, İbranilere mektup ise Mesih inancının üstünlüğünü açıklığa kavuşturmaktadır. Mektup boyunca görülen bu düşünce, kıyaslayıcı bir söz olan ve mektupta 13 kez geçen daha iyinin kullanımında görülür. İbranilere mektup bizlere yasanın iyi olduğunu ama Mesih'in altında kayranın daha iyi olduğunu ve gelecek olanın görkeminin en iyisi olacağını söyler. İbranilere mektup daha iyi olanı sunar. Mektupta yetkinlik sözcüğü 13 kez geçer. Aynı kökten gelen sözcüklerle birlikte. İki ayet bizlere bu daha iyi yolu özellikle açıklar. Bunun için göksel çağrıya ortak olan kutsal kardeşlerim, açıkça benimsediğiniz inancın elçisi ve başkahini olan İsa'yı düşünün. Onu düşünmemiz buyurulmuştur. Sonra İbraniler 12:3'te şunu okuyoruz. Yorulup cesaretinizi yitirmemek için günahkarların bunca karşı koymasına katlanmış olanı düşünün. İbraniler mektubu yorumu boyunca biz de aynen bunu yapacağız değerli dinleyicilerimiz. İbranilere mektubu dört ana kesime ayırmak mümkündür. 1. Mesih'in öncesizliği, sonsuzluğu 1 ve 2. bölümlerde verilmektedir. Mesih'in öncesiz ve sonsuz başkahinliği 3. bölümden 10. bölümler arasındadır. 3. Mesih'in kendisini sunmasıyla, kurban etmesiyle Tanrı katına kutsallar kutsalına girme olanağının sağlanması bölüm 10-12 arasındadır. 13. bölümde de yüreklendirme vardır. Şimdi İbranilere mektubun yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. Yorumunu yapmakta olduğumuz İncil'den İbranilere mektup 3. bölümdeyiz değerli dinleyicilerimiz. Kutsal yaşamlı kardeşlerim diye başlıyor 3. bölüm 1. ayette. Göksel çağrının paydaşları, bu nedenle ruhsal tanıklığımızın habercisi ve başkahini İsa'yı aklımızdan çıkarmayalım. O kendisini atayan Tanrı'ya sadıktı. Musa da Tanrı evinin tümüne sadıktı. Ama İsa Musa'dan daha üstün yüceliğe yaraşır sayıldı. Nasıl ki evi yapana verilen onur evinkinden üstündür. Çünkü her evin bir yapıcısı vardır, her şeyin yapıcısı da Tanrı'dır. Musa Tanrı'dan açıklanacak konularda tanıklık etmek için bir hizmet görücüsü olarak Tanrı evinin tümüne sadık davrandı. Ama Mesih ise oğul olarak Tanrı evinin üzerindedir. Onun evi bizleriz. Eğer güvencimizi ve umudun doğurduğu kıvancı sonuna dek sürdürürsek. İbraniler 3. bölümün ilk 6 ayeti böyle diyor. İbranilerin yazarı, düşüncelerinizi İsa'ya çevirin ya da İsa'yı düşünün diyor. Düşünmek olarak çevrilen eski Yunanca sözcük, iyice dikkat etmek, düşünmek için zaman harcamak ve akılla iyice anlamak anlamlarını yansıtmaktadır. İsa Mesih kimdir? İsa Mesih bizim başkahinimizdir. Bir başkahin bir elçiden tamamen zıt yöne gitmektedir. Bir elçi bir peygamber gibi Tanrı'dan insana bir haber, bir mesajla gelir. Tanrı'nın adına insanlarla konuşur. Ancak bir başkahin tam ters yönde hareket ederdi. İnsandan Tanrı'ya giderdi. Tanrı'nın önünde insanı temsil ederdi. İşte İsa Mesih bizim başkahinimizdir. Bu harikadır dostum. İbraniler yazarı bunu bize gösteriyor, bunu vurguluyor. O bizim başkahinimizdir. Rab İsa Mesih kendisini görevlendirene sadıktı. Bununla ne görüyoruz? Mesih'in sadık olduğunu bize gösteriyor. Evi yapan, evden daha çok saygı gördüğü gibi İsa Mesih de Musa'dan daha büyük yüceliğe layık sayıldı. Neden? Çünkü İsa Mesih yaratıcıdır. 5 ve 6. ayetlerde onun evi biziz diyor. Değerli dostum, Mesih Musa'dan üstün olmakla kalmaz. İsa Mesih aynı zamanda yaratıcıdır ve Musa ise bir yaratıktır. Ve Musa hakkında söylenilebilecek en iyi şey onun Rabbin bir hizmetkarı olduğudur. Musa peygamberin hiçbir zaman Tanrı oğlu olduğu söylenmemiştir. Evdeki oğulla evdeki hizmetkar arasında büyük bir fark vardır. Bu yüzden Mesih ise Musa'dan iki şekilde daha üstündür. Mesih ise yaratıcıdır ve oğuldur. Bunu anlamak çok çok önemlidir. Musa ise bir yaratıktır ve hizmetkardır. Eğer cesaretimizi ve övündüğümüz umudu gevşemeden sonuna kadar sürdürürsek, Pavlos eğerleri bir şart olarak değil, bir tartışma ve mantık yöntemi olarak kullanmakta ustaydı. Eğer umudumuzu sonuna kadar sürdürdüğümüze göre deseydi, onu daha iyi anlardık. Yani eğer bizler Tanrı'nın çocuklarıysak ve göksel çağrıya ortak isek, sadık olacağız ve gevşemeden sonuna kadar gideceğiz. Bu bizim Tanrı'nın evinden olduğumuzun kanıtıdır değerli dinleyicilerimiz. Bunlar aramızdan çıktılar diyor Yuhanna, 1 Yuhanna 2.19'da ama bizden değildirler. Bizden olsalardı bizimle kalırlardı. Ayrılmaları hiçbirinin bizden olmadığını ortaya çıkardı diyor. Tarikatların gelip inanlılar topluluklarından gerçekten inanlı olmayanları kendilerine çekmelerine Tanrı'nın izin verdiğine her zaman inanmışımdır. Tarikatlar, yanlış öğretiye sapanlar Tanrı'nın süzgeci gibidirler. Tanrı çocuğu olduğunuzun kanıtı imanı sürdürmenizdir. Bu sizi bir Tanrı çocuğu yapmaz ama bir Tanrı çocuğu olduğunuzu kanıtlar değerli dostum. Eğer bir inanlıysanız bunu kendiniz yapabildiğinizden ötürü değil, o sizi tutabildiğinden dimdik durarak imana sarılırsınız. Bu yüzden İbraniler mektubunun yazarı, ki ben onun Pavlus olduğunu düşünüyorum, eğer tartışmasını kullanmaktadır. Eğer cesaretimizi ve övündüğümüz umudu gevşemeden sonuna dek sürdürürsek demek, göksel çağrıya ortak olduğunuz, kardeşler arasında olduğunuz anlamına gelir. Ben kutsal kitabı her zaman bir sınama biçimi olarak kullanmışımdır. Eğer bir kişi gerçekten Tanrı'nın çocuğuysa, Tanrı sözüne sarılacaktır ve Tanrı'nın sözünü, değerli dostum, kutsal kitabı sevecektir. Çünkü babasının kendisiyle konuştuğunu duymak istemektedir. Şimdi Musa ile Rab İsa Mesih arasındaki tezata biraz daha bakalım. Hem Musa hem de Rab İsa bir etik sistem bildirdiler. Mesih'in ağılının dışında olanlar arasında bile Musa'nın şimdiye kadar verilmiş en büyük yasal sistemi verdiğini ve İsa ve dağdaki vaazının Harkule'de bir yasa sistemi başlattığı kabul edilir. Ancak ikisi arasında büyük bir fark vardır. Musa aracılığıyla Tanrı'dan gelen yasa davranışlarla ilgiliydi. Ancak Rab İsa ne mutlu ruhta yoksul olanlara göklerin egemenliği onlarındır şeklindeki Harkule'de sözleriyle başlayan dağdaki vaaz adını verdiğimiz konuşmayı yaptığında bu sözlerin davranışlar yerine karakteri ele aldığını görüyoruz. Rab İsa Mesih'in ölümü ve dirilişiyle bize verdiği kurtaran kayrasının yanı sıra bizden talep ettiği etik standart erişilmesi umutsuzca yüksek bir sistemdir. Mesih'te sahip olduğumuz kurtarılıştan ayrı olarak dağdaki vaaz, kilisede her şeyden çok ikiyüzlüler yaratmıştır. Günümüzde insanlar etik öğretir ve bizlerin dağdaki vaazdaki buyrukları yerine getirmemiz gerektiğini söyler. Değerli dostum, ancak Mesih'in bize verdiği kurtarışla o standarda yaklaşabiliriz. Tanrı, Musa ile Sina Dağı'nın üzerinde konuştuğunda gök gürültüsü, şimşek, deprem ve korku vardı. Tanrı insanların uzakta durmaları ve sığırlarının bile dağa dokunmasına izin vermemeleri için uyardı. Ama bu lütuf çağında, bu kayra çağında Tanrı bu şekilde konuşmamıştır. Tanrı Golgota adlı bir tepeden konuşmuştur. O tepede bir çarmıh ve o çarmıhın üzerinde kırık, yaralı ve ölmekte olan bir insan vardı. İşte bu insan Tanrı'ydı. Ve onun o çarmıhtaki ölümüyle bu dünyaya Tanrı'nın lütfu aktı değerli dostum. Tanrı bizleri yasayla kurtarmadığı için ona çok teşekkür ediyorum. Eğer öyle yapsaydı Ali'nin başaramadığını kabul edip başka bir yol aramak zorunda kalırdı. Başka bir yol, Tanrı'nın lütfu var olduğu için Tanrı'ya şükürler olsun. Eğer cesaretimizi ve övündüğümüz umudu gevşemeden sonuna kadar sürdürürsek, siz bir Tanrı çocuğu olduğunuzdan umudunuzda sonuna dek övüneceksinizdir. Topluluklarımızdaki insanların gerçekten kurtulup kurtulmadıklarını anlamanın zor olmasının nedenlerinden biri de budur. Bazıları hiç böyle gözükmez ve hareket etmez. Mesih'te sevinmezler. Dostum İsa Mesih peygamberlerden, meleklerden ve Musa'dan üstündür. O harikadır. Onu düşünmemiz gerektiği söylenmiştir. Buna şaşmamalı. İbraniler 3:1'de bize açıkça benimsediğimiz inancın elçisi ve başkanı olan İsa'yı düşünmemiz söylenmiştir. Yine İbraniler 12:3'te bize yeniden yorulup cesaretinizi yitirmemek için günahkarların bunca karşı koymasına katlanmış olanı düşünün denilmiştir. Bir insan sadece dağdaki vaaza sahip olsaydı cesareti çok kırılırdı. Eğer dağdaki vaazı dininiz yapmaya çalışıyorsanız size acıyorum. Eğer Mesih'te kurtuluşunuz yoksa gerçek şeyi değil sahtesini yaşıyorsunuz. Bizim onu, onun kişiliğini, onun yaptıklarını çarmıhta gerçekleştirdiği işi düşünmemiz gerekmektedir. Değerli dostum, bu mektupta Rabbi düşünmemiz gerekmektedir ve onu bizim için gerçek kılması için Tanrı'nın ruhuna ihtiyacımız vardır. İbraniler 3. bölüm 7. ayette şöyle diyor, bundan dolayı kutsal ruhun dediği gibi eğer bugün onun sesini işitirseniz. Bu bölüme başlarken bir tane daha bundan dolayı olduğuna dikkat edin. 1. ayette bundan dolayımız vardı ve 7. ayette de yine bundan dolayımız var ve 10. ayette yine bundan dolayımız olacak. Bu çok önemli bir sözcüktür. Daha önce de söylediğim gibi geçmişe ve geleceğe açılan bir kapıdır. Ayrıca cennete götüren o büyük yolda ilerlerken bir tehlike levhası vardır. Aslında yolun her iki tarafına da bakın, yolun aksi istikametinden deli dolu bir sürücü gelebilir demektedir. Bundan dolayı yani daha önce söylenenlerin ışığında peygamberler ve melekler ve Musa tarafından söylenilen sözler çok önemli olduğundan ya İsa tarafından söylenilen sözün önemi, İsa'dan şüphe duymama konusunda dikkatli olmalıyız. Eğer bugün onun sesini işitirseniz, Mezmur 95, 7-11'in başlangıcıdır. İbraniler 3, 8-11 ayetleri şöyle diyor. Atalarınızın baş kaldırdığı ve çölde onu sınadığı günkü gibi yüreklerinizi nasırlaştırmayın. Atalarınız beni orada deneyip sınadılar ve 40 yıl boyunca yaptıklarımı gördüler. Bu nedenle o kuşağa darıldım ve dedim ki, yürekleri hep kötüye sapar. Benim yollarımı öğrenmediler. Gazaba geldiğimde ant içtiğim gibi onlar huzur diyarıma asla girmeyecekler. Ben Mesih'in her mezmurda var olduğuna inanıyorum değerli dinleyicilerimiz. Onu her mezmurda bulamadığımı itiraf etsem bile. Ancak mezmur 95'te yine burada, çünkü o Tanrımızdır. Bizse onun otlağının halkı, elinin altındaki koyunlarız. Bugün sesini duyarsanız, Meriva'da, o gün çölde, Massa'da olduğu gibi inatçılık etmeyin. Yaptıklarımı görmelerine karşın atalarınız orada beni sınayıp denediler. 40 yıl o kuşaktan iğrendim. Bu vefasız bir halktır dedim. Yollarımı bilmiyorlar. Bu yüzden öfkeyle ant içtim. Huzur diyarıma asla girmeyecekler. İbraniler 3. bölüm 7-11 ayetleri Mezmur 95'in bu bölümünü açıklıyor ve İsrail bize bir örnek olarak verilmiştir. Bunu bir anlığına düşünelim dostum. Mısır'dan çıkan İsrail soyu Tanrı'dan kuşku duydu ve kuşkularından ötürü Kenan diyarına asla giremediler. Huzur diyarıma asla girmeyecekler. Kutsal kitabımda o son huzur sözcüğünü işaretledim. Bu bölümde ve bir sonraki bölümde huzur sözcüğü içeren en az 12 ayet vardır ama her zaman aynı anlamda huzur anlamına gelmez. Bu kurtuluşun huzurudur. Rabbi İsa Mesih'in Matta 11:28'deki sözleri şu anlama geliyordu. Ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar, bana gelin, ben size huzur veririm. Yani ben günahın yükünü sizin üzerinizden kaldırırım. Dostum, çarmıhta bunu bizim için taşıdığından günahlarımız bağışlanmıştır ve onun kanı aracılığıyla kurtuluşumuz vardır. Ve günahlarımızın bağışlanmasına sahibiz eğer İsa'daysak. Bu yüzden Tanrı'nın sizi bağışlaması için hiçbir şey yapmanız gerekmez. Mesih İsa sizin için öldüğünde bunu zaten yapmıştır. Bütün yapmanız gereken inanmak ve Mesih'i kabul etmektir. İsrail halkı şimdi kurtuluşun huzurunu biliyorlar. Onlar artık Mısır'da köle değiller. Kan, kapı süvelerindeki kan aracılığıyla Mısır'dan çıktılar. Güç aracılığıyla çıktılar. Tanrı onları Kızıldeniz'den geçirdi. Tanrı onları kurtardı ama sonra Rabbi'se, ben yumuşak huylu ve alçak gönüllüyüm. Boyunduruğuma girin ve benden öğrenin. Böylece canlarınız huzur bulur dedi. Bu farklı türde bir huzurdur. Bu kurtuluşun huzuru değildir. Buna itaatin huzuru, Mesih inanlı hayatın tadını çıkartmanın huzuru diyeceğim. İsrail oğulları değerli dinleyicilerimiz, Mısır diyarından, Mısır ülkesinden çıktıkları zaman Kızıldeniz'i geçerken Musa peygamberin ezgisini söylediler. Ezgiler sunacağım Rabbe, çünkü yüceldikçe yüceldi. Atları, atlıları da denize döktü. Tanrı bizleri kurtardı. Tanrı ne kadar yücedir değerli dostum. Sina'dan ayrıldıktan sonra biliyor musunuz? 11 günlük bir yolculuk onları vaat edilen diyara götürebilirdi. Sadece 2 hafta en fazla. Ama diyarı araştırmak için casuslar göndermeleri gerekti. Oysa bunu yapmaları gerekmiyordu. Tanrı onlara bakacağını söylemişti. Tanrı onları oraya götüreceğini vaat etmişti. Ama bu insanlar Tanrı'ya inanmadılar. Bunun üzerine Tanrı onların isteklerini kabul etti ve casuslar yollamalarına izin verdi. Ama casuslar Harkule'de diyarı göremediler. Bütün gördükleri önlerindeki devlerdi ve kendilerini çekirge gibi gördüler. Tabii böyle olunca da Tanrı'yı görmediler. Tanrı'ya güvenmediler. Eğer Rab'be güvenirlerse Tanrı'nın bu devlerin icabına bakacağı, onları ortadan kaldıracağı konusunda ısrar eden sadece Kaleb ve Yeşu'ydu. Diğerleri halklarına yanlış bir raporla döndüler. ama halk çoğunluğun raporunu kabul etti. Bu yüzden komitelerin Rabbin işini tatmin edici bir şekilde yapamadıklarını düşünüyorum ve birkaç gün sürmesi gereken bir yolculuk yapmak için değerli dostum tam 40 yıl harcadılar. Bunun nedeni inançsızlıktı. Bunun nedeni neydi biliyor musunuz? İmansızlık. Tanrı'ya diyara girecek kadar inanmadılar. Ona Mısır'dan çıkacak kadar inandılar ama Kenan'a girecek kadar değil. Tanrı o inançsız neslin çölde öleceğini ve kendisinin onların çocuklarını vaat edilen diyara götüreceğini söyledi. Daha sonra Yeşu'nun bir sonraki nesli diyara götürdüğünü öğreniyoruz. Şeria nehrini geçmeleri gerekiyordu. Bunu nasıl yaptılar? Tanrı kendisinin onların yanında olduğunun sembolü olan antlaşma sandığını rahiplerin omuzları üzerinde önden yolladı. Ayakları nehrin kenarına dokunduğunda Şeria nehrinin suları ayrıldı. Rabbin antlaşma sandığını taşıyan rahipler halkın tamamı ırmağı geçinceye dek kurumuş ırmak yatağının ortasında kıpırdamadan durdular. Böylece tüm İsrail halkı kurumuş ırmak yatağından geçti. Bunu Yeşu'da okuyoruz 3. bölümde. Sonra rahiplerin antlaşma sandığıyla durduğu nehrin ortasından 12 tane taş aldılar ve onları bir anıt olarak kıyıya diktiler. Sonra onları aldıkları yere vaat edilen diyardan 12 tane taş koydular. Şeria'nın suları dönüp o 12 taşı örttüğünde bu Mesih'in ölümünün bir sembolüydü. Nehirden alınan ve diğer kıyıda bir anıt olarak dikilen 12 taş Mesih'in dirilişini anlatır. Paulus Romalılar 6. bölüm 4. ayette babanın yüceliği sayesinde diyor Mesih nasıl ölümden dirildiyse biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla onunla birlikte ölüme gömüldük. İşte Paulus bunu dediğinde bundan söz eder. Bizler şimdi diri Mesih ile birleştik ve Kenan'ın tadını çıkarabilmemizin tek yolu budur dostum. Kenan cennet değildir. Sonsuz bir huzurun var olduğunu öğreneceğiz ve bu huzuru İsa verir ama bugünkü sorumuz inanlıların bu dünyadan gelip geçerlerken sahip olabilecekleri o huzura girdiniz midir? Siz bugün sevinen değerli dostum bir Mesih inanlısı mısınız? Bunu yapabilmenin tek yolunun Tanrı sözünü etüt etmek, Tanrı sözünü çalışmak ve ona inanmak olduğunu göreceksiniz. Günümüzde kaç tane Mesih imanlısı, kaç tane inanlılar topluluğu üyesi Tanrı sözünü gerçekten etüt etmektedir. İbraniler kitabı bize Tanrı sözünün diri ve etkin olduğunu söyler. Bu Rab İsa Mesih'ten söz eder ama aynı zamanda Tanrı'nın yazılı sözünden de söz eder. Bu yüzden sizin ve benim ona yakın kalabilmemizin yani Rab'be yakın kalabilmemizin tek yolu Tanrı sözüne yakın kalmaktır. Ve sizler ve benim diyarın üzümlerinin ve meyvelerinin ve onun güzelliğinin zevklerinin tadını çıkarabilmemizin tek yolu Tanrı sözünü çalışmaktır, etüt etmektir. Tanrı sözünü kişisel olarak bilmeden inanlı topluluğu üyesi olmak, bir boyunduruk taşımak, para vermek için dövülmek ve bazı şeyleri yapmak zorunda olmak gibidir. Mesih'in her kulede kişiliğine yaklaşmak yerine her şey bir görevdir. Bu İbraniler mektubunun yazarı zaten kurtulmuş olan ama Mesih inanlı yaşamın bereketlerine girmemiş olanlara yazıyor. Tanrı'dan kuşku duyuyorlar ve bunun sonucu olarak da bir çöl deneyimi yaşıyorlar. Bu nedenle o kuşağa darıldım ve dedim ki, yürekleri hep kötüye sapar, benim yollarımı öğrenmediler. Nerede saptıklarına dikkat ettiniz mi? Kafalarında mı? Hayır, yüreklerinde dostum. Şimdi o düşünceyi bir an kafanızda tutun. Mısır'dan çıkan İsrail soyu İbrani inanlılara günah işlememeleri için bir uyarı olarak anlatılmıştı. Bunu yapmaları tehlikesi vardı ve dostum biz de aynı tehlikeyle, yüreklerimizde sapma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Gazaba geldiğimde ant içtiğim gibi Tanrı'nın ant içmesi gerekmiyordu ama bunu yapmıştı. Onlar huzur diyarıma asla girmeyecekler. Tanrı inançsızlıklarından ötürü İsrail'in o kuşağının vaat edilen diyara girmeyeceğini söylemişti. Ve değerli dostum sadece Rab İsa Mesih'i kurtarıcınız olarak kabul etmekle kalmayıp, onunla imanla yaşayıp yaşamanızı ona adamadıkça Kenan'ın sevinçleri hakkında hiçbir şey bilmeyeceksiniz. Ne yazık ki inanlılar topluluklarımızda bir sürü çöl inanlıları vardır. Çöl bir ölüm yeridir, bir rahatsızlık yeridir, bir hedefsizlik, amaçsızlık yeridir, bir tatminsizlik yeridir. Tanrı çöldeki o İsraillilere huzurun ne olduğunu bilmeyeceksiniz demişti. Ve değerli dostum, günümüzde huzurun gerçekten ne anlama geldiğini bilmeyen bir sürü inanlılar vardır. Hiçbir zaman ona girmediler. Neden biliyor musunuz? Çünkü ona imanla girmeleri gerekmektedir.